A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle sizden gelen telefonlar ve mailler sonrasında çok uzun süredir konuşmadığımız bir sohbet konusunu bugünkü programımıza yer verdik. Gastroenteroloji konusuyla ilgili olarak bugün detaylı konuşacağız. Ama özellikle bu tıbbın ihtisas dalının ne ile uğraştığını, neler yaptığını çok değerli bir uzmanımızla, gastroenteroloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Reskan Altun arkadaşımızla görüşeceğiz. Reskan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Özellikle sizin gibi bu konuda uzman bir arkadaşımızı konuk edince biz de özellikle daha önceden gelen soruları ya da paylaşmak istediğimiz sohbet konularını bir an önce sizinle paylaşmak istiyoruz.
Buyurun.
Evet, tabii bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipten arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada özellikle şunu söyleyeceğim Reskan Hocam. Gastroenteroloji artık Türkiye'de tanınmaya başlandı mı? Yani artık kişiler benim şu şikayetim var, gastroenteroloji doktoruna gideyim demeye başladılar mı? Özellikle bu çevrede.
Evet, başladılar. Özellikle büyük şehirlerde sindirim sistemiyle ilgili sorunları olduğu zaman bir gastroenteroloji uzmanı arıyorlar.
Evet.
Artık birçok şehrimizde de gastroenteroloji uzmanına ulaşmak mümkün.
Çok güzel. Peki o zaman biz kapımızı şöyle açalım. Gastroenteroloji ne ile uğraşır?
Gastroenteroloji özetle, yani Türkçesi, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen branş. Gastroenteroloji uzmanları ağızdan popo deliğine kadar tüm sindirim kanalına ve bu kanala açılan organlara bakar. Yani bu organlarda karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalağın bir grup hastalığıdır.
Evet.
Bu sistemin tümüne gastroenteroloji uzmanları bakmaz.
O zaman ağızdan aldık dediğiniz gibi.
Popo bölgesine, diş dişi hastalıkları haricinde kadar, evet, yutaktan hepsini başlayarak yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar,
evet,
karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalağa biz bakıyoruz.
Özellikle siz bakıyorsunuz. Peki son zamanlarda özellikle gastroenteroloji ile ilgili olarak çok güzel görüntüleme yöntemleri, çok güzel endoskopik,
evet,
özellikle artık kişilerde, vatandaşlarımızdan da hastalarımıza duyuyoruz. Hani hortum yuttum hocamla başlayan bir,
evet,
olgu. Nedir bu gastroenterolojideki endoskopik işlemler? Bunlar gerekli midir, şart mıdır? Mesela ben bir hekim muayene ederek anlayamaz mı? İlla endoskopi yapmak gerekir mi?
Şimdi bizim sistemimizin birçoğu içi boş organlardan oluşuyor. Tüp şeklinde, kanal şeklinde organlardan oluşuyor. Bu nedenle endoskopinin direkt görüntüleme avantajından faydalanıyoruz. Şimdi endoskopi demek vücudun içindeki boşluklara bir tür kamera sistemiyle girip ve içeriden direkt görüntü almak demek.
Evet.
Bu sistemler teknolojiyle birlikte çok daha ince yapıda, çok daha kolay kullanılabilir, hastaya çok daha az zarar verecek düzeyde gelmiş durumda. Bu nedenle biz kendi sistemimizle ilgili hastalıklarda tanı koyarken endoskopik yöntemlerden direkt faydalanıyoruz. Hı hı. Bizimle birlikte kullanan farklı branşlar da var. Genel cerrahi, laparoskopik cerrahide, üroloji, işte böbrek içerisine, hı hı, mesanenin içerisine girmede, farklı kulak burun boğazcılar, sinüs cerrahisinde bunu, hı-hı, kullanmakta, ama yaygın olarak kullanılan, yani bu hortum atma deyiminin,
evet,
de çıkmasının sebebine yol açan gastroenteroloji,
evet,
branşı.
Evet.
Bizim organlarımızın içi boş organlar, tüp, hı-hı, şeklinde organlar olduğunu söylemiştim. Mesela yemek borusu düşünün, ince uzun bir tüp şeklinde,
evet,
35-40 santimetrelik bir organ. Buraya direkt girip incelemek aslında bize hastadan hikaye almaktan çok daha fazla bilgi veriyor.
Evet.
Çünkü sindirim sisteminin, özellikle üst sindirim sistemi dediğimiz yemek borusu, midenin üst kısmı, 12, hı-hı, parmak bağırsağıyla ilgili hastalıklarda hastanın hastalık şiddetiyle hastanın şikayetlerinin şiddeti arasındaki ilişki çok çok zayıf.
Evet.
Bu nedenle direkt görüntüleme bize hastadan çok daha fazla bilgi veriyor.
Evet.
Tabii bu sistem, bu teknolojik cihazlar kullanılmadan önce direkt hastanın öyküsünden tanıya gidilmeye çalışıyordu,
hı-hı,
ama
hı-hı,
bir takdir edersiniz ki hastalıklar çeşitlendikçe, ayrıntılandıkça
kişiden
farklı,
kişiye şikayetler,
evet,
de farklı.
Ya biz mesela bir mide ülserinde bile artık çok farklı alt gruplar tanımlıyoruz. Bunları,
evet,
tanımlamamıza yarayan asıl teknolojik cihaz endoskopik cihazlar.
O zaman endoskopi bir yemek borusu mide sistemini inceliyorsunuz.
Tabii üst taraftan
de
baktığımız zaman,
hı-hı,
yutak kısmı,
evet,
yemek borusu,
hı-hı,
mide, hı-hı, ve 12 parmak bağırsağının ilk iki bölümüne bakıyoruz.
İki.
Popodan girdiğimiz zaman da kalın bağırsak ve ince bağırsağın son 20 santimetrelik alanına bakıyoruz. Bunun haricinde endoskopi ve radyolojik yöntemlerin birlikte kullanıldığı ve daha ince narin kanalların görüntülendiği sistemler de var.
Evet.
ERCP bu sistemlerden biri mesela. Endoskopik olarak safra yolları ve pankreas kanalının görüntülenmesi. Bunda daha ince endoskopik cihazları normal endoskopik cihazlarla birlikte veya ayrı olarak kullanarak bu kanalların da yani safra yolunun pankreas kanalının da görüntülerini almaktayız.
Evet. Bir hastamız şöyle sormuş. Demiş ki hocam MR var, işte manyetik rezonans, tomografi evet. var. Ben bunları yaptırsam bu endoskopi girişimleri yaptırmama gerek var mı? Yani MR tomografi çekerek ben midemde, bağırsağımda ki görülen, görülmesi gerekenleri göremez miyim?
Şimdi yemek borusu ve mide için kanalın içini göstermek konusunda bu cihazlar yeterli değil. Ama kalın bağırsak görüntülemesi evet. dünyada çok yaygın uygulanan bir yöntem ve sıkıntılı bir yöntem. Öyle ya da böyle hastanın konforunu ne Hı-hı. kadar düşünseniz de hasta bunu yaptırmak konusunda çekinceli.
Kolonoskopi diyoruz.
Kolonoskopi evet. diyorum. Kolonoskopi ile ilgili özellikle tomografi ve MR kolonoskopiler uzun süredir üzerinde çalışılan yöntemler ama bu organlar hareketli organlar.
Hmm.
Hareketli oldukları için radyolojik görüntüleme direkt bir kabaca bir bilgi veriyor.
Ne yani, çok net vermiyor.
Net bir bilgi vermiyor ve bu sistemdeki hastalıklar
evet.
erken dönemde tanı konulabilmesi için yüzeydeki hafif doku değişikliklerini fark edebileceğiniz bir yöntemle görüntülenmesi gerekiyor. O yüzden endoskopik yöntemlerin
çok daha
diğer
başarılı.
Yöntemlere göre çok büyük avantajları var. Tabii bununla ilgili tabii alternatif yöntemler hı hı. çıktı. Böyle elimizde bir cihaza bağlı endoskopla endoskop yapmak yerine kapsül endoskopiler çıktı. Duymuşsunuzdur. Bunların hareketli olanları dünyada hala deneme aşamasında hı hı. ama hareketlerini kontrol edemediğimiz kapsül endoskopileri şu anda yemek borusu, ince bağırsak ve kalın bağırsak görüntülemesinde rutin kullanıyoruz.
Türkiye'de de,
Türkiye'de bizim benim de. Çalıştığım hastanede evet. ince bağırsak ve kalın bağırsak için endoskopik kapsül endoskopi
çok
kendimize
güzel.
Ait cihazımız var ve ihtiyacı olan hastalara kullanıyoruz ama bu teknolojik cihazları aslında hastaları doğru seçmek gerekiyor.
Evet.
Eğer hastaları doğru seçmezseniz böyle her yeni çıkan teknolojiyi her şeyde kullanmaya kalkarsınız. Hem masrafı arttırıyorsunuz
evet.
hem hastaya faydalı olma ihtimaliniz azalıyor.
Çok doğru söylüyorsun. Peki bu noktada bu endoskopi girişimler sırasında, işlemler sırasında sadece görüntüleme ve tanı mı? Aynı zamanda bir girişim, bir tedavi boyutu da var mı?
Tabii tanı bu işin ilk aşaması.
Evet.
Bunlarda artık biz bu endoskopik yöntem cihazların gelişmesiyle birlikte artık tedavilere de başladık. Şimdi yemek borusunun, midenin ve kalın bağırsak hastalıklarında endoskopik olarak tedaviler de yapıyoruz. Buna ufak cerrahi işlemler de dahil olmak üzere.
Mesela
buradan mesela erken eve bir kanseri buradan çıkartabiliyoruz dokuya zarar vermeden.
Evet.
Ya da bir kanama odağını artık cerrahiye vermeden bir ülser kanamasını yemek borusunda bir yırtığı onarabiliyoruz. Ya
evet.
da kanamayı durdurabiliyoruz.
Evet.
Buranın erken evre kanserleri sık görülen kanserler.
Evet.
Mesela yemek borusunun altında kanser öncesi lezyonları Hı-hı. biz radyofrekans kullanarak veya argon kullanarak yani farklı
evet.
teknolojik cihazlar kullanarak
aynı zamanda tedavi.
Tabii tedavi edebiliyoruz. Bir tür orayı yakarak yok edebiliyoruz. Ya da bu kanalın darlıkları ya da hastalığı tedavi olmuş hastaların komplikasyonlarını da tedavi ediyoruz. Mesela kanalla ilgili darlıklar yemek borularına Hı-hı. bu yolla stent takabiliyoruz.
Hı-hı.
Buradaki darlıkları kesip açabiliyoruz. Balonlarla genişletebiliyoruz. Aynı şekilde midenin içerisindeki lezyonları Hı-hı. da yapabiliyoruz.
Hı-hı.
Tabii bu zamanla teknoloji arttıkça bizim uygulama alanlarımız da genişliyor.
Evet.
Kalın bağırsak kanserlerinde erken evre lezyonları çıkartabiliyoruz. Hmm. Bu polip çıkartılması mesela bunlardan biri.
Çok duyuyoruz hastalarımızdan.
Tabii
evet.
sık kullanılan yöntemler. Obezite ile ilgili endoskopik olarak birçok şey yapabiliyoruz. İşte
hmm.
mide botoksu bu aralar çok popüler.
Evet.
Mide botoksu uygulayabiliyoruz. Mideye balon takabiliyoruz.
Hmm.
İşte daha ülkemizde kullanılmaya başlamış.
Yani bunları cerrahi ameliyat olmadan
cerrahi ameliyat olmadan da yapılabiliyor.
Yapılabiliyor.
Evet. Safra yollarındaki taşları çıkartıyoruz. Pankreas
Hı-hı.
kanalındaki safra yollarındaki
Hı-hı.
kanserleri, ufak darlıkları tedavi edebiliyoruz.
Hı-hı.
Kanaldan dışarıya çıkarak mesela bu yöntemler standart uygulanmıyor ama yani sonuçta teorik olarak uygulanabilen hayvanlar üzerinde deneyleri yapılmış. Yurt evet. dışında bazı merkezlerde hı hı. rutin uygulanmasa bile hasta bazında yeni uygulanabilecek. Başlam, evet. Mesela midenin dışına çıkarak tedavi edebildiğiniz, kalın bağırsağın dışına çıkarak tedavi edebildiğiniz hastalıklar da mevcut. Ama bunlar teknolojiyle birlikte yavaş yavaş
yani olacak. Sonuçta endoskopik girişimleri hem tanısal amaçlı hem tedavi amaçlı yapabiliyoruz. Kullanıyoruz ve artık ülkemizde de hatta birçok gelişmiş sağlık merkezimizde de yapılabiliyor.
Tabii yapılabilen yöntemler. Yani birçok cerrahi, sindirim sistemi cerrahisinin endoskopik olarak da alternatifini sunmaya başladık.
Evet. Tabii bu anlamda gastroenterolog arkadaşlar bir tıp tahsilinden sonra hekimlikten sonra bir iç hastalıkları uzmanlığı ve onun üzerine de
sindirim sistemi konusunda ihtisaslaşıyorlar.
Evet, ihtisaslaşıyorlar. Evet. Şimdi özellikle bu mide ve kalın bağırsak endoskopisi kimlere önerilir? Kimlere yapılması lazım?
İşte bakın.
Mesela biz prostat muayenesinde ya da efendim bayanlardaki meme muayenesinde belli bir yaştan sonra diyoruz ki işte şu yaştan sonra meme muayenenizi yaptırın. İşte memeni görüntülemişler, mamografiler, işte meme ultrasonografileri ya da prostat muayeneleri. Hiçbir şikayeti olmayan, hiçbir şekilde ailesinde de herhangi bir şekilde böyle öyküsü olmayan kişiler benim mide bağırsak sisteminde bir olay var mı? Nahoş bir olay var mı? Kontrol bablı bunları yaptırmalı mı? Böyle bir uygulama var mı?
Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine göre bizim bulunduğumuz ülke grubunda mide, yemek borusu veya ince bağırsakların evet. rutin endoskopik kontrolü genel nüfus için önerilmiyor.
Önerilmiyor.
Ama kolonoskopi bu işin dışında. Kalın bağırsak kanseri dünyada önde gelen, sık görülen kanserlerden bir tanesi.
Evet.
Bizim ülkemiz için de önemli bir sorun. Hem kadınlarda hem erkeklerde kalın bağırsak kanseri sık görülüyor.
Evet.
Bu nedenle hiçbir şikayeti olmayan genel nüfusa da
evet.
bir kolonoskopi öneriliyor.
Yaş olarak?
Yaş olarak ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 50 yaş.
50 yaş.
Yurt dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yaş öneriliyor. Hı hı.
Bayan ama ve erkek.
Kadın ve erkeklerde. Evet. Hiçbir şikayeti olmayan kadın ve erkeklerde. Evet. Fakat farklı ülkelerde, Avrupa'da bazı ülkelerde bu yaş sınırı 45. Şimdi kalın bağırsak kanseri 45 yaşından sonra görülecek diye bir şey yok. 40 yaşın altında birçok yakaladığımız kalın bağırsak evet. kanseri vakaları var. Bu yaş sınırlarının belirlenmesinde sağlık ekonomisi de rol oynuyor. Yani sizin taradığınız grup nüfus olarak yoğunsa fazlaysa evet. o zaman daha fazla hastaya sağlık sigortası üzerinden kolonoskopi yapmanız gerekeceği evet. için bu yaş gruplarının belirlenmesinde sağlık ekonomisine de dikkat ediliyor.
Evet.
Bu nedenle hastalar 40 yaş tartışılan tarama yaşı evet. olarak 40 yaşta tartışılıyor. 45 yaşta vurgulanan bir yaş şeyi. Ben kendi hastalarıma 45 yaşını baz olarak alıyorum. 45 yaşını geçen kadın ve erkeklere kolonoskopi en azından bir defa yaptırmalarının faydası var. Tabii bu ilk yaptırdığınız kolonoskopide çıkan sonuç sizin ondan sonraki takiplerinizi belirliyor.
Süreyi de 2 evet. senede bir, 5 senede bir, senede bir, 2
senede bir, 6 ayda bir, 3 senede bir, 5 senede bir veya 10 senede bir öneriyoruz. Çıkan sonuca göre bunun kararını veriyoruz. Bir de bu sonuçta aile hikayesi önemli. Eğer hastanın ailesinde kalın bağırsak kanseri varsa bu birinci veya ikinci derece akrabalarındaki kanserleri kastediyorum. O zaman tarama yaşı bu 45 yaşından 5 yaş önceye geliyor. Yani 40 yaşında taramaya başlaması evet. gerekiyor. Tabii özel gruplar var. Eğer sizin ailenizde, kuzenlerinizde, kardeşlerinizde 20'li yaşlarda kalın bağırsak kanseri tanısı konduysa ya da daha erken konduysa ya da ailenizde fazla sayıda polibi olan hastalar varsa o zaman tarama yaşları bu hastaların yaşlarına göre ayarlanıyor. Bizim 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında tarama yaptığımız, kolonoskopi yaptığımız hastalar bu tür ailelerde var. Hatta koruyucu kalın bağırsak ameliyatı önerilen hasta grupları da mevcut. Var. Bunu tamamen doktorla birebir konuşmadan sonra karar vermek lazım.
Peki Rıskan Hocam. Ailesinde olmasa da ya da yaşı belli işte 55'lere 45'lere gelmese de dinleyenlerim özellikle merak ediyordur. Hangi şikayette mide ve yemek borusunda ve hangi şikayette bağırsaklarla ilgili bir şikayette endoskopik girişim önerilir?
Şimdi
hangi şikayetle gider hasta daha
mide
çok?
Mide ve yemek borusu ve 12 parmak bağırsağı ile ilgili endoskopik işlemlerde bizim için korkulan şikayetler var hastada.
Evet.
Eğer hastada kilo kaybı varsa,
evet,
yeni başlayan bir iştahsızlık varsa, hı-hı, ağzına kan tadı geliyorsa, kan kusuyorsa, hı-hı, büyük abdestinde renk değişikliği, hı-hı, varsa, koyulaşma varsa, kötü bir koku varsa, hı-hı, hastanın yemeklerden sonra özellikle bulantısı, kusması oluyorsa, hı-hı, bir şey yuttuğu zaman takılma hissi oluyorsa, hı-hı, yemek yedikten 4 saat, 5 saat, 6 saat sonra midesinin boşalmadığını hissediyorsa, hı-hı, veya 4-5 saat sonra kusup da yediklerini geri çıkartıyorsa, hı-hı, o zaman bu hastanın endoskopi yaptırması.
Yaşın ne olursa olsun.
Tabii yaşından bağımsız olarak endoskopi yaptırması
ve
gerekiyor.
Ve kolonoskopi gerekiyor.
Şimdi ülser hastalığı, mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri ileri yaşta olduğu, hı-hı, düşünülen bir hastalık. Hı-hı. Ama artık çok daha erken yaşlarda geriliyor. Bizim görülüyor. Ortaokul ve lise çağında böyle bayağı majör ülserle majör ülser tanısı koyduğumuz hastalar var.
Peki bundan en sık sebebi ne?
En sık sebebi yediğimiz içtiğimiz şeyler. Aslında endüstriyel gıdaları ne kadar erken yaşta tanışırsanız, hı-hı, o kadar sindirim sistemi, özellikle üst sindirim sistemi hastalıklarına erken yakalanıyorsunuz. Hı-hı. Tabii bununla birlikte kullanılan ilaçlar, hı-hı, önemli rol oynuyor.
Özellikle ağrı kesiciler.
Özellikle yani. Ağrı kesiciler. Ağrı kesici kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Evet, kontrolsüz, evet, kullanılan grip ilaçları, ağrı, hı-hı, kesiciler, hı-hı, mide ülserlerinin önemli bir nedeni. Hı-hı. Tabii uzun süre aç kalmak, alkol kullanmak, hı-hı, işte kemik erimesi ilaçları, farklı, hı-hı, antibiyotikleri uzun süre kullanmak da mide ülserine sebep olabilir. Hı hı. Kanser hastalarında yaştan bağımsız olarak kemoterapiler ülser riskini arttırmakta.
Hı hı. Peki hocam şöyle yine bir dinleyicimiz sormuştu. Tümör markerları özellikle işte CA denilen 72-4 ya da 19-9 bunların kanda bakılması uygun mudur, bakılmalı mıdır? Ya da bunların seviyelerin biraz yükselmesi, bende mide kanseri var, bende bağırsak kanseri var gibi bir telaşa gerek var mı? Yani tümör markerları gastroenteroloji kanserlerdeki ne kadar derecede özellikle?
Şimdi bu markerlar aslında sindirim sistemi kanserlerinin yakın takibinde kullanılan markerlar, evet, ama bu markerları tanısal amaçlı kullanmamak lazım. Hmm. Bu markerlar tanı almış, tanı anında yüksek bulunmuş hastalarda tedavinin yanıtını değerlendirmek amacıyla kullanılan markerlar.
Yoksa bir kontrol, check-up mahiyetinde
check-up
değil.
Check-up mahiyetinde kullanmamak lazım. Evet. Bunun tabii istisnası var. Ürologların kullandığı PSA bu tür bir marker, evet, değil. Prostatta, evet, tarama amaçlı da PSA bakılmakta. Tamam. Ama diğer tümör markerlarını kullanmamak lazım genel nüfus için.
Doğru.
Ama özel gruplarda kullanılabilir. Mesela biz karaciğer sirozu hastalarında ya da kronik karaciğer hastalığı, hı-hı, olan hastalarda karaciğer kanserinin riskinin arttığını biliyoruz.
Hı-hı.
Bu hastalarda görüntüleme ile bu hastaları takip ediyoruz. Evet. Yani ultrasonografik, hı-hı, tomografik veya MR ile takip ediyoruz. Ama bunlar yeterli olmuyor.
Hı-hı.
Bu hastalarda özel bir tümör markerını, alfa fetoprotein dediğimiz bir tümör markerını karaciğer kanserinin tanısı, erken tanısı için kullanıyoruz.
Bakıyoruz yani.
Evet, bakıyoruz ama
bu hastalara bakıyoruz.
Evet, özel hasta, hı-hı, grubuna bakıyoruz. Yoksa, evet, genel nüfusa yönelik bir tarama için bakmıyoruz.
Evet. Sizi yakalayınca çok sorumuz var tabii. Genel anlamda bir dinleyicimize şunu sormuştu. Bu proton pompa inhibitörleri kullanımı özellikle Türkiye'de çok yaygın şekilde kullanılıyor. Ne dersiniz bu gruptaki ilaçlara?
Şimdi normalde...
Çünkü bir ağrı kesici verip işte mide koruyucu tırnak içinde adı altında bu ilaçlar çok sık o kelimeyi kullanacağım. Leblebi gibi verilmeye başlandı.
Aynen, evet, dediğiniz gibi bu ilaçlar çok yoğun kullanılıyor.
Evet.
Şimdi bu ilaçların tabii yoğun kullanılmasının avantajları var, dezavantajları, hı-hı, var. Şimdi biz eskisi kadar yoğun bir şekilde, sık bir şekilde mide ülseri görmüyoruz.
Evet.
Böyle komplike halde, yani kanayan, delinen, hı-hı, bir mide ülseriyle karşılaşma ihtimalimiz günümüzde daha az.
Daha az.
Bu ilaçların sık kullanılmasının bir pozitif etkisi.
Hı-hı.
Ama bu ilaçların birçok da yan etkisi var.
Evet.
Uzun süre kullanımı sizin yan etkileri görme ihtimalinizi arttırıyor.
Hı-hı.
Mesela en önemli yan etkisi özellikle kadınlar için kemik erimesi.
Kemik erimesi.
Bu ilaçları kontrolsüz kullandığınız zaman kemik erimesini daha erken yaşlarda, hı-hı, daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz.
Hı-hı.
Ya da ince bağırsaklarınızda sindirime yardımcı olan bakterilerin içeriğini, hı-hı, uzun vadeli kullanımla bozuyoruz. Yani siz bir tür sindirim defekti yaratıyorsunuz.
B12 vitamin eksikliği değil mi?
Vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri bunun yan şeyleri etkilerinden bir tanesi. Bu ilaçlar kanser tanısının özellikle üst sindirim sistemi, mide, yemek borusu kanseri tanısının konmasını geciktiriyor. Bu da hastaya zaman kaybettiriyor.
Peki reflüye yol açar mı hocam?
Reflüye yol açmıyor.
O zaman da böyle makaleler falan.
Reflüye yol açma ihtimali düşük. Ama şöyle düşünün. Siz reflünüz daha çetrefil hale gelmeden tedavi edebilecekken siz normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu ilaçlarla sadece şikayetleri öteliyorsunuz.
Baskılıyorsunuz.
Evet, reflünün tedavisinde kilo vermeniz gerek, diyetinizi ayarlamanız gerek, bir rutin oturtturmanız gerekirken bu ilaçları kullandığınız zaman bu rutini oturtturamıyorsunuz. Öyle olunca da hasta hayat tarzını değiştirmiyor, ilaçlara güveniyor. Böylelikle reflüsü daha komplike bir hale geliyor. Bu ilaçların vurgulanması gereken önemli şey şu. Bu ilaçlar mide koruyucu değil.
Evet.
Bu ilaçlar midenin içerisindeki asiti baskılıyorlar. Tabii hiçbir şu anda piyasada satılan hiçbir ilaç asiti sıfırlamıyor.
Evet.
Öyle olunca da asitiniz sadece azalıyor.
Azalıyor.
Azaldığı zaman siz asite bağlı hastalıklardan tam anlamıyla korunmuyorsunuz.
Evet.
Ya da bir midenize zarar verecek bir ilaç kullanıyorsunuz. Hı-hı. Diyelim ki bir kemik erimesi ilacı, evet. Diyelim ki bir ağrı kesici, evet. Ya da romatizmal bir ilaç, evet. Kullanıyorsunuz. Bu ilaçlar sizin mide ilaçları bu ilaçlara bağlı oluşabilecek yaraları engellemiyor. Sadece yaraların komplike hale gelmesini, yani derinleşmesini, ülsere dönmesini, kanamasını, bu ilaçlara bağlı olabilecek mide delinmelerini azaltıyor.
Uzak kullanalım, kullanmayalım mı hocam?
Doktorunuz eğer öneriyorsa kullanabilirsiniz. Ama doktorunuz önermiyorsa sadece mide koruyucu olarak mesela antibiyotiğe başladım, ben kendim başladım diye kullanan hastalar var.
Evet.
Böyle kullanmamak gerekiyor. Kaldı ki bu ilaçlar sizin beraber kullandığınız ilaçların etkilerini azaltabilir veya arttırabilir.
Çok güzel. Hocam bir de özellikle ben soru sorayım. Öksürük etiyolojisine sebebinde reflü ne kadar derecede etkili?
Şimdi reflü
hep böyle bir hani öksürük sebebi bulunmayan öksürüklerde bu reflüdür deyip bir
kronik
böyle,
öksüklerin evet. Aslında sebeplerinden bir tanesi de reflü
çok
hastalığı.
Çok baskın mıdır? Yüzde olarak yüksek midir yani?
Şöyle söyleyeyim, kronik öksürükler tarafından bir yüzde veremem ama reflü hastalarının %10'unda 15'inde laringofaringeal reflü dediğimiz, hı-hı, sindirim sistemindeki asitin boğaza kadar çıkmasıyla ortaya çıkan bir reflü tablosu var. Bu tablo aslında bu hastalar daha komplike hastalar. Daha uzun süredir reflüsü olan, altta, hı-hı, organik bir bozukluğu olma ihtimali yüksek hastalar.
Hı-hı.
O yüzden de biz öksürük şikayetini ciddiye alıyoruz.
Evet.
Eğer hasta kulak burun boğaz uzmanına muayene olduysa, bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene olduysa ve öksürük şikayeti kesilmiyorsa o zaman reflü açısından da değerlendirilmesi
gerekiyor.
Peki bunun
bir tanısı sağlayan yani endoskop bir girişimle bunu ispatlayabiliyor musunuz?
Aslında şöyle.
Şikayete binaen.
Şimdi indirekt olarak endoskopik olarak gördüğünüz kızarıklıklar, reflü ile uyumlu yaralar size reflüyü düşündürüyor. Hı hı. Bu bizim için de geçerli.
Bu reflü, evet.
Evet.
Yemek borusu.
Kulak burun boğaz uzmanları tarafından kullanılan boğaza bakılan cihazla, evet, da aynı şeyi görüyoruz. Bu indirekt bir bulgu.
Hı
hı. Reflünün yukarıya kadar yani boğazınıza kadar çıktığını ve şikayetlere yol açtığını kanıtlamak için farklı cihazlar var.
Hı hı.
Mesela 24 saatlik pH empedans ölçen bir cihaz,
hı hı hı,
şu anda Ankara'da, evet, birkaç hastanede, bizim de bulunduğumuz,
evet,
hastanede,
evet,
kullanılıyor. Şimdi bu cihazda yemek borunuzun içerisine ne çıkıyor?
Hı.
Ne seviyeye kadar çıkıyor? İçerisinde ne kadar asit var ve orada ne kadar kalıyor ölçebiliyoruz. Böylelikle biz reflüsü olan bir hastada sadece kızarıklıkla bu şikayetlerin reflüye bağlı olduğunu tespit etmiyoruz. Aynı zamanda bu cihazda sayısal dökümünü de verebiliyoruz. Şimdi ama tabii bu kullanılan cihazların bir mali yükü var. Öyle olunca da her önünüze gelen öksürüklü hasta, hadi gelin size bu cihazı takalım. Böyle bu şöyle bir cihaz.
Galiba bir tedaviden tanıya doğru gibi bir yaklaşım,
evet,
oluyor.
Yemek borunuz, yemek borusuna böyle ince uzun bir tel yerleştiriyoruz. Bu teli çağrı cihazı gibi bir cihaza bağlıyoruz ve, hı-hı, hastayı hastane dışına gönderiyoruz. Hasta bu cihazla birlikte 24 saat yaşıyor. 24-36 saat yaşıyor ve geri geliyor.
Evet.
Sonra cihazın kaydettiği verileri bilgisayarda inceliyoruz ve yemek borusu aktivitesini kabaca değerlendiriyoruz.
Evet.
Şimdi bu cihazı her önünüze gelen hastaya takmamanız gerekiyor. Tabii. Biz hastaları seçerken mesela reflü cerrahisi yapılacak hastaya. Reflü cerrahisi öncesinde hasta geliyor, endoskopisini yapmışsınız. Evet, cerrahi için uygun bir hasta ama cerrahiden ne kadar fayda görecek? Değil mi? Bunu tespit etmek için aslında cerrahi öncesi de bu sayısal veriyi elde etmeniz. Cerrahi sonrası da şikayetleri devam eden hastalarda acaba reflüsü halen devam ediyor mu ayırt etmek için bu cihazda tekrar test etmeniz gerekiyor. Ama tabii mali yükü arttırdığı için ve her yerde bulunmadığı için bu cihazlar sıklıkla kullanılmıyor.
Evet.
Ama eğer sizin tedavi edemediğiniz bir laringofaringeal reflü varsa, yani larenjit farenjit yapan reflü demek bu aslında. Evet. O zaman bu cihazları kullanmak lazım. Bir de laringofaringeal reflü hastalığı, reflü sadece öksürüğe yol açmıyor. Mesela tedaviye yanıt vermeyen astım hastalarının da sebebi, bir sebebinin reflü olduğu gösterilmiş. Tekrarlayan solunum yolu hastalıkları, asimetrik diş çürükleri mesela. Ülkemizde böyle çocukluğundan beri takip edilen, diş hekimi tarafından takip edilen kişiler az. Yurt dışında bir aile hekiminiz var, bir aile diş hekiminiz var ve çocukluktan beri sizi takip ediyor. Dişinizde olan yeni oluşan asimetrik diş çürüklerini doktorunuz fark edip sizi bir gastroenteroloğa yönlendirebiliyor. Ülkemizde de bu başladı.
Yeni yeni başladı.
Ağız kokusu, diş diş eti hastalıkları, tekrarlayan üst solunum yolu hastalıkları, ses tonundaki değişiklikler, mesela sanatçılar bunu fark ediyorlar. Ses tonundaki değişiklikler, tedaviye yanıt vermeyen astım hastaları, öksürükler aslında hep reflüye bağlı olabilir. Bunlara da tabii ilk, bunların ilk sebebi reflü demiyorum tabii. Astımınız varsa muhakkak sizi bir göğüs hastalıkları uzmanı görecek. Göğüs hastalıkları uzmanı derse ki ya reflü de olabilir sebep dediği zaman ya da siz tedaviye yanıt alamadığınızı düşündüğünüz zaman muhakkak reflüyü de akla getirmekte fayda var.
Hocam peki son sohbetimizin sonlarına geliyoruz. Son yıllarda neden bu reflü şikayetini çok fazla görmeye başladık?
Mesele bir, kilo alıyoruz.
Kilo alıyoruz.
Artık ortalama kilolarımız fazla. Obezite sık görülen bir durum. Türkiye'nin %20-25'inde obezite görülüyor.
Birinci sebep yani, bu.
Evet, birinci sebep bu. İkincisi hazır gıda, endüstriyel gıda tüketiyoruz. Üçüncüsü hepimizin evinde buzdolabı var.
Evet.
Ve istediğiniz saatte istediğiniz gıdayı açıyorsunuz buzdolabına, ulaşabiliyorsunuz.
Evet.
Bizim aslında böyle bu yoğunlukta yiyeceğe ulaşamamamız gerekiyor. Öyle olunca da reflü hastalığını önleyemiyorsunuz. Yani siz şimdi hastalar şöyle düşünüyorlar. Doktora geldim, endoskopi yaptırdım, ilaca başladım. Oh ne güzel, reflüm geçti.
Evet.
Ama ilacı kestiğimiz zaman hemen reflü tekrarlıyor. Niye? Çünkü sizin aslında değiştirmeniz gereken hayat tarzınız. Eğer hayat tarzını değiştiremiyorsanız o zaman reflünüz de kaçınılmaz.
Nasıl değiştireyim? Reflü olmamak için nasıl besleyeyim?
En başta
nasıl
kilo vermek lazım bir.
Evet.
İkincisi tok karna egzersiz yapmamak lazım.
Yapmamak lazım.
Yapmamak lazım. Yemek yediniz. Yemek yedikten sonra en azından 3 saat, yatar pozisyona geçmemek gerekiyor. Yatak başınızı bir miktar yükseltmekten fayda görürsünüz. Geceliğin kalktığınız zaman bizde herkes gider, dolabı açar, süt içer, yoğurt yer. Meyve varsa meyve ver, akşamdan kalan yemeğe tadına bakar. Onu yapmamak gerekiyor.
O akşam kaçtan sonra bir şey yememek lazım?
Normalde işte akşam yemeğinizi 7-7.30'da yediniz, başka bir şey yememek gerekiyor. Ama bizde kuru yemiş, meyve seansı, ne bileyim bisküvidir, çaydır seansı bitmiyor.
Evet.
Ve bu şeye kadar, yatma süresine kadar devam ediyor. Bizim dışarıdaki yemeklerimiz de böyle. Siz dışarıya çıktığınız zaman alkol alın almayın.
Evet.
Yemek süremiz uzuyor. Masada oturmayı seven bir milletiz. Avrupa'daki diğer örnekleri gibi Fransızlarda, İtalyanlarda, İspanyollarda aynı kültürü paylaşıyoruz sonuçta. Yemek süremiz uzun. Masada oturduğumuz zaman kalkmayı bilmiyoruz. Ve masadan kalkasıya kadar bir şey ikram ediliyor. Bu misafirlikte olsun, lokantada olsun,
o zaman
fark etmez.
Biz hem onu kısaltalım hem de akşam belli bir saat sonra kesinlikle
yemeği keselim.
Yemeği keseceğiz. Tabii bir de ben onun düşmanıyım. Özellikle sigara da galiba reflüye en çok sebep
tabii
olan.
Tabii sigara bir kere sindirim sisteminin kendini yenileme süresini uzatıyor.
Evet.
Öyle olunca sindirim sisteminin sürekli çalışan bir sistem. Orada oluşan yaralar ister istemez oluşacak. Yani bundan kaçınmak
o
mümkün
zaman sigara,
değil.
Sigara bakın burada da sevgili dinleyenler.
Kesinlikle.
Kesinlikle ve kesinlikle sigarayı özellikle bırakmak lazım. Benim dinleyicilerim zaten hepsi evelallah sigarayı içmiyorlar ve bırakacaklar içenlerdir özellikle. Evet, sohbet o kadar güzel ki arkadaşlar. Çok da sizlerden gelen sorular vardı. Şu şart oldu inşallah. Reskan hocamızı yine bir sohbetimize alacağız. Evet efendim, bu akşamki sohbetimiz burada sona eriyor. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.